Ayrım 29.
Bu süreden yararlanarak yeniden kendi çocukluğumu düşündüm. Ben koşullu sevgi ortamında mı büyümüştüm yoksa koşulsuz sevgi ortamında mı? Bulmaya çalıştım. Hep annemi düşünüyordum. Galiba koşulsuz sevgiye en yakın gelen onun sevgisiydi. Onu da 9 yaşında kaybetmiştim. Babamın sevgisi tam anlamıyla koşullu sevgiydi. Sevgi gösterisi bile yoktu ortada. Belki de buna sevgi yerine korku demek daha doğru olurdu. Yakup Bey'in konuşmaya başlaması beni düşüncelerimden uyandırdı. Dinlemeye ve not almaya hazırdım. Kişiler arası sorunlar ilişkiyi geliştirmede bir araç olabilirler. Kişiler arası ilişkilerde eninde sonunda mutlaka sorunlar çıkar. Bu bir doğa kanunu gibi olağandır. Bir kişiyle sorun ortaya çıktığı zaman sorun ilişkiyi geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Bu sorunu göz ardı etmek, ilgilenmemek onu zamanla ilişki kanseri haline dönüştürebilir. Ama iyi niyetle, temel ilkelerden hareketle sorunla ilgilenildiği zaman sadece sorunla ilgili bir görüş kazanmakla kalınmaz, o kişiyle aradaki duygusal bankaya büyük yatırımlar da yapılmış olur. Ana babalar çocuklarının davranış sorunlarını bu ilkeyi uygulayarak ilişkilerini kuvvetlendirmede kullanabilirler. Tabii bu tür tutum temelde gelişmiş insan paradigmasını kabul etmeyi gerektiriyor. Bu ilke sadece ana baba çocuk ilişkilerinde değil, hemen her durumda kullanılabilir. Örneğin gelişmiş insan paradigmasını kabul etmiş dükkan sahibi, şikayeti olan müşterilerini böyle bir tutum içinde dinler, onları anlar ve onlarla doyumlu iletişim kurmaya önem verir. Bunun sonucu müşteriler isteyerek dükkana gelirler, daha başka yerden alışveriş yapmayı düşünmezler. Koşulsuz sevgi kavramının insan ilişkilerindeki önemini gerçekten kavradığımı hissediyordum. Yakup Bey bugünkü buluşmamızın sonuna geldiğini belirten bir hareketle ıhlamuruna yöneldi. Bir sürü ıhlamurlarımızı içip çocukluk hatıralarımızdan bahsettik. O da benim gibi hüznün ve koşullu sevginin ağır bastığı bir çocukluk geçirmişti. İkimizi birbirine bağlayan bir yön müydü acaba bu? Yeniden buluşmak üzere ayrıldık. Yapabileceğimiz şeyleri yapmaya başlasak, kendimizi hayretler içinde bırakacak sonuçlar alırız. Thomas Edison. 25. Çıkar paradigmaları. Bugün daha önce gittiğimiz Kumkapı'daki çay evine yürümeye karar verdik. Yollar pek kalabalık olmadığı için Beyazıt'tan aşağıya denize doğru yürümeye başlar başlamaz konuşmaya başladık. Yakup Bey geçen buluşmamızdaki konuyu kısaca özetleyerek konuya girdi. Söylenen ve yapılan aynı olmazsa güven kaybolur. Hatırlıyorsun, geçen buluşmamızda kişiler arası ilişkilerde duygusal hesaptan söz edilebileceğini belirtmiştik. Bu hesabın mevduatı yüksek olduğu zaman kişilerin birbirine güveninin tam, düşük olduğu zaman az olduğunu vurgulamıştık. Bu ilke kişiler arası özel ilişkilerde söz konusu olduğu kadar iş ve genel sosyal ilişkiler içinde geçerlidir. Bir toplumda ya da iş yerinde duygusal hesaptaki mevduatın azalması, güvensizliğin baskın olduğu sosyal ortam yaratır. Sosyal ortamdaki güvensizlik kültürünün en belirgin özelliği, herkesin birbirinin yüzüne sanki güvenirmiş gibi davrandığı halde gerçekte güven duymamasıdır. Yönetimde dikkat edilmesi gereken yönlerden biri, söylenenle yapılanın birbirine uyup uymamasıdır. Söylenenle yapılan aynı olmadığı zaman sözünü tutmama durumu ortaya çıkacağından güven sarsılır ve kuşku artar. Hep beraber ekip halinde çalışarak şirketi daha verimli bir ortama getireceğiz diyen yönetici, kendi yakın mesai arkadaşlarına yüksek bonus verirken onlarla birlikte çalışan diğer kimselere herhangi bir avantaj sağlamazsa ekip halinde çalışma sözü havada kalır. Herkes bu şirkette ekip halinde çalışmanın sözde kaldığını, gerçekte ödüllendirilmek için yöneticinin yakını olmak gerektiğini bilir. Zamanla şirket canlılığını ve üretim kapasitesini mutlaka kaybeder. Yetenekli kişiler ilk fırsatta güven buldukları başka şirketlere geçmeye başlarlar. Konuyu toparlamaya çalışırcasına bir süre sustu. Bundan yararlanarak ben aklıma gelen soruyu sordum. Timur, şirketten daha kapsamlı olan toplum konusuna geçmek istiyorum. Bir toplumda eğitimleri boyunca öğrencileri dürüst ve çok çalışanın ödüllendirileceği söylensin ama onlar mezun olunca ancak yüksek makamlarda tanıdığı yani torpili olanlar iyi iş bulabilsin. Tanıdığı olmayanlar ya hiç iş bulamasınlar ya da ancak değersiz mevkilere geçsinler. Bu toplumda güven duygusu zedelenmez mi? Yakup Bey, gayet tabii zedelenir. Güven duygusunu torpilli olmadan iş bulmak ya da yükselmek olanağı yoktur anlayışından dolayı kaybeden toplum, yetenekli üyelerini başka toplum ve kültürlere zamanla kaybeder ve gittikçe yeteneksiz fakat tanıdığı olan insanların oluşturduğu bir topluma dönüşür. Aklıma bir örnek geldi, onu Yakup Bey'le paylaşmak istedim. Timur, bir çiftçi düşünüyorum, ben iyi mısır yetiştirmek istiyorum diyor ama su ve gübreyi yoncaya veriyor. Yani söylenen yapılana uymuyor. Davranış ve sözün birbirini tutmadığı çelişkili durumlarda güven duygusunun yerini kuşku ve güvensizlik almaz mı? Yakup Bey, evet kuşku ve güvensizlik alır. Kuşku ve güvensizliğin yüksek olduğu ortamda gelişmiş insanın etkili olması zorlaşır. Güven duygusu ve işbirliği kişiler arasında çıkar ilişkileri söz konusu olduğu zaman daha da önem kazanır. Gelişmiş insan kişiler arası çıkar ilişkilerine kazan kazan tutumu ile yaklaşır. Kalıplanmış insan ise kişiler arası çıkar ilişkilerinde çoğu kez kazan kaybet, kaybet kazan, kaybet kaybet ya da sadece kazan tutumlarını kullanır. Gelişmiş insan olgunluk ölçeği üzerinde karşılıklı dayanışma aşamasına gelmiş biri olarak ancak kazan kazan tutumu çerçevesinde etkililiği sürdürebileceğini bilir. Kalıplanmış bireyin ise karşılıklı dayanışma bilinci ve liderlik özellikleri henüz gelişmemiştir. Bağımsızlık paradigmasından karşılıklı dayanışma paradigmasına geçildiği andan itibaren liderlik söz konusu olmaya başlar. Lider olan birey diğerlerini etkileme durumunda olur. Liderin kişiler arası çıkar ilişkilerinde kullanabileceği en etkili tutum kazan kazan tutumudur. Yakup Bey'in kazan kazan tutumunu ilk defa duyuyordum, açıklama istedim. Yakup Bey, bu benim çevremde de çok az uygulanan bir tutum dedi ve şimdi yapacağı açıklamada bu konuyu anlatacağını söyledi. Kumkapı'daki çay evine gelmiştik. Ihlamurlarımızı ısmarladık. Güzel ılık bir gündü. Yakup Bey konuşmasına devam etti. Çıkar ilişkilerinin 6 paradigması. Çıkar ilişkilerinde kullanılabilecek 6 temel tutum vardır. Bu tutumlardan hangisinin kullanılacağını bireyin gelişmişlik, olgunluk derecesi, kişilerin arasında söz konusu olan çıkarın türü ve ilişkinin içinde yer aldığı bağlamın doğası belirler. Çıkarın türü ve ilişkinin içinde yer aldığı bağlamın türü kendi başlarına geniş konular olduğundan burada üzerlerinde pek durmayacağım. Şimdi çıkar ilişkilerinde kullanılan 6 yaklaşımı kişinin gelişmişlik derecesini belirten tutumlar açısından inceleyelim. 1. Kazan kazan. Her insan ilişkisinde her iki tarafında kazancını düşünen tutumun adıdır. Her antlaşma, kontrat, ilişki, etkileşme her iki tarafa yararlı olmalıdır anlayışı bütün iletişimi yönlendirir. Kazan kazan tutumu yaşamı rekabet olarak değil işbirliği olarak görür. İnsanlar zıtlar içinde düşünmeye alışmışlardır. Zayıf, kuvvetli, girişken, pasif, kazan, kaybet gibi. Bu anlayışın altında yatan temel varsayım ancak kısıtlı bir miktar kaynak olduğu, bu kaynaktan diğerlerinin değil kişinin kendinin yararlanması gerektiğidir. Bu temel varsayım yaşamın gerçeğine uymaz. Herkese yetecek kadar bolluk vardır anlayışına ulaştığımız zaman kazan kazan tutumunu uygulamak daha kolaylaşır. 2. Kazan kaybet. Önderlik tarzı olarak bu otoriter yaklaşımı temel alan bir tutumdur. Ben kazanacağım, sen kaybedeceksin, ikimizin de kazanması mümkün değildir der. Bu anlayış kişiler arasındaki çıkar ilişkisinde bir koşu yarışması ya da futbol maçında olduğu gibi ancak bir tarafın kazanabileceğini kabul eder. Kazan kaybet modeli içinde yaşayan kişiler mevki, kudret, mal, mülk ve itibar, kişilik gibi her türlü kaynaklarını kullanarak kazanmaya yönelirler. Büyürken ailedeki diğer çocuklarla kıyaslanması, koşullu sevgi uygulanması bu zihniyeti çocuğa aşılar. Bu yetişme ortamında çocuğun iç dünyası, kendine özgü iç özellikleri hesaba katılmaz. Bu çevrede yetişen çocuk ya kazanırım ya da kaybederim zihniyetiyle düşünmeye başlar. Çocuğun kendi potansiyeli içinde yaptığı gayreti hesaba katmadan, onu diğerleriyle kıyaslayarak not veren eğitim türü de bu zihniyeti pekiştirir. Spor yarışmalarındaki kazanma ve kaybetme bu yanlış paradigmayı körükler. Gerçek yaşamda spor yarışmalarında olduğu gibi bazı durumlar gerçekten kazan-kaybet durumuna uygun düşerken, Aile yaşamı gibi başka birçok durum, ki bunların sayısı çok daha fazladır, kazan kazan tutumuna uygundur. Çünkü yaşamın büyük kısmı dayanışma paradigması içinde oluşur. Bizim yaşamımız diğerlerininkinden bağımsız değildir. 3. Kaybet kazan. Bu tutumu kabul edenler kendilerinin başarılı olacaklarını beklemezler, ancak başkalarını memnun ederek yaşayabileceklerine inanırlar. Tamamen benim beklediğim bir şey yok, senin istediğin gibi olsun, yeter ki bana düşman kesilme anlayışını benimserler. Sürekli iyi insan olma çabası içindedirler. Bu çaba temel değer ve ilkelerden kaynaklanmaz, başkalarını kızdırmaktan çekinmeye, korkmaya dayanır. Fakat bu kişiler kendi isteklerini, dileklerini sürekli içlerine gömerler ve daha sonra gerçekleşemeyen bu istekler psikosomatik hastalıklar ya da daha başka davranış bozuklukları olarak ortaya çıkmaya başlar. Bu insanların içinde sürekli bastırılmış birçok dilek, düşünce ve atılım isteği vardır. Dipnot, bu tür insanların yetişme ortamları ve davranış türleri hakkında İçimizdeki Çocuk sayfa 124-140 arası kitabında daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. Birçok ana baba, yönetici, amir kazan kaybet ile kaybet kazan anlayışı arasında bir sarkaç gibi salınırlar. Durum elverişsiz olup artık savaşacak güçleri kalmayınca ya da kendilerini suçlu hissedip nedamet duymaya başlayınca kazan kaybetten vazgeçer ve kaybet kazana yer bırakırlar. Ama kızgınlık, belirsizlik, ihmal gibi olumsuz etkenlerin etkisi altında hınçla yeniden kazan kaybet modeline geri dönebilirler. 4. Kaybet kaybet. Kazan kaybet anlayışı içinde mücadeleye giren egosu şişkin iki inatçı kişi genellikle kaybet kaybet sonucuyla karşılaşır. Her iki taraf da diğerinin kazanmasına tahammül edemez, mutlaka öbüründen hıncını almak ister. Boşanan kişilerin birbirlerine kötülük etmek amacıyla büyük çaba harcamaları buna örnek gösterilebilir. Kaybet kaybet bir savaş zihniyetidir, her iki taraf da kaybeder. Kişinin kendi kazancından ziyade öbür tarafın zararı temel kriter alınır. Kendini hiç sevmeyen, bağlaşık olarak yaşamış kişi de bu modeli seçebilir. Dipnot, bağlaşık kavramı İçimizdeki Çocuk ve Yetişkin Çocuklar kitaplarında temel bir kavram olarak kullanılmaktadır. Böyle bir insan, ben mutlu değilim, herkes mutsuz olursa ben de kendimi o kadar kötü hissetmem anlayışıyla kaybet kaybet türünden paradigmayı ilişkilerinin temeline koyabilir. 5. Kazan. Bu tutum kendini diğerleriyle ilişki içinde görmeyen kişinin yaklaşımıdır. Ben kendi kazancımı bilirim, sen de kendi kazancını bil. Ben istediğimi alınca memnun olurum, sen de istediğini alacak şekilde hareket et, senin kazanman ya da kaybetmen beni ilgilendirmez şeklinde düşünür. Yarışma ve rekabet söz konusu değildir. Bu tutumun en önemli sakıncası kişinin kendi merkezli olmasıdır. Kendi merkezli olan kişi gerçekte diğerleriyle olan ilişkisini ikinci plana atmakta ve kendi davranışının diğerleri için ne anlama geldiğini anlamak istememektedir. Böyle bir tutumun önemli iletişim sakıncaları vardır. Dipnot, böyle bir tutumun iletişim sakıncaları için bakınız Yeniden İnsan İnsana, sayfa 19-33. 6. Kazan, kazan ya da pazarlık yok. Çıkar çatışması içinde bulunan kişiler, eğer ikimizin de işine yarayacak çözüm bulamazsak pazarlığa son veririz, karar almak zorunda değiliz gibi bir ön antlaşmayla işe başlarlar. Böylece ön beklentiler yaratmadan bunu bir seçenek olarak ortaya kor ve umut kırıklığına uğramayı önlemiş olurlar. Bu anlayışın baştan yaratılması çıkar ilişkisinin diğer modellere dönüşme olanağını ortadan kaldırır. Her iki taraf da bilir ki bu iş ancak her iki tarafında ortak çıkarlarına uygunsa yürüyecektir. Birbirine dayanışma içinde olan bir yaşam bağlamında kazan kazanın ötesinde başka çözüm yoktur. Eğer kazan kazan uygulanıyorsa o zaman en akıllı iş pazarlığı kesmek ve ilişkiyi korumaktır. Yukarıdaki her tutumun geçerli olabileceği bir yaşam tutumu bulunabilir. Bu nedenle mutlak anlamda bir tutumun diğerlerinden her zaman ve her yerde üstün olacağını söylemek gerçekçi olmaz. Ne var ki günlük yaşamda çoğu kez karşılıklı dayanışma içinde olduğumuzu unutmamalıyız. Karşılıklı ilişki ve dayanışma durumuna en uygun, hiç kuşkusuz kazan kazan modelidir. Kişinin nasıl bir ortamda olduğunu anlaması ve en uygun tutumu seçmesi önemlidir. Yakup Bey ıhlamurundan birkaç yudum aldıktan sonra yine tekrar edeyim. Yaşamda çoğu kez dayanışma durumları vardır. Karşılıklı dayanışma durumunda kısa sürede bizim kazancımız gibi görünen kazan kaybet tutumu, uzun süreli ilişkilerde kaybet kaybet tutumuna eşit sonuç verecektir dedi. İsterseniz bir süre ara verelim ve öğle yemeği yiyelim. Daha sonra buraya döner, kazan kazan tutumunun boyutlarını konuşuruz teklifinde bulundu. Karnım acıkmıştı, memnuniyetle kabul ettim. Yakup Bey'in Kumkapı'da bildiği bir balıkçı lokantası varmış. Restoran Talip, şurada biraz ileride Çapari Sokağı üzerinde, Fatih'teki Hünkar Lokantası'nın sahibi Feridun Bey'in kardeşi bu lokantayı işletiyor, ona gidelim dedi. Öğle yemeğimizi Restoran Talip'te yedik. Göz odur ki dağın arkasını göre, akıl odur ki başa geleceği bile. Türk atasözü. Dipnot. Bu atasözünü Şerif Akbulut'un taksisinde müşteriyken İstanbul'da öğrendim. Tabii memleketini söyledi. Erzincan Refahiye'nin alt köyünden. 26. Kazan kazan tutumunun 5 boyutu. Yemekten sonra yürüyerek yine çay evine geldik. Balıktan sonra benim canım çay içmek istedi. Yakup Bey ıhlamur, ben çay ısmarladım. Gökyüzünde hafif bulutlanma vardı ve güneş sabahki şiddetini kaybetmişti. Sabahki kadar ılık olmamakla beraber dışarıda oturmak hala hoştu. Yakup Bey konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Kazan kazan tutumunun uzun süreli kişiler arası ilişkilerde kullanılması öngörülen temel tutum olduğunu sabahki buluşmamızda belirtmiştik. Kazan kaybet tutumuyla yetişmiş kişilerle ilişki kurarken karşılıklı yararlar üzerinde durmak hem büyük cesaret hem de karşıdakini düşünmeyi gerektirir. Niçin daha büyük cesaret ister sorusunu sordum Yakup Bey'e. Aramızda şu konuşma yer aldı. Yakup Bey, büyük cesaret ister çünkü kazan kaybet paradigmasına alışmış biriyle karşı karşıya olduğunuzu bile bile kendi çıkarınız kadar karşınızdakinin de çıkarını düşünme durumundasınız. Yani karşınızdaki adam sizin en ufak açığınızı bulduğunda bundan tam anlamıyla yararlanarak kazanç sağlamaya çalışacak. Bu tür kişilere bizim günlük dilde halk çok saf, torbada keklik gibi lafları uygun görür. Aptal görünmeyi göze alarak pazarlığa oturmak her yiğidin altından kalkabileceği bir iş değildir. Timur, kazan kazan modelini uygulayabilmek için cesaretin ve karşıdakini düşünmenin ötesinde başka nelere gerek var? Yakup Bey, bu modeli uygulayabilmek için 5 temel faktörün tam farkında olmak ve bunların birbirini nasıl etkilediğini iyi bilmek gerekir. Timur, hangi 5 temelden söz ediyorsunuz? Yakup Bey, kazan kazan modelini uygulayabilmek için gerekli 5 temel faktörden söz ediyorum. Bunlar 1 karakter, 2 ilişkiler, 3 antlaşmalar, 4 sistemler ve 5 süreçlerdir. Bu faktörlerden ilk 3'ü sırayla birbirine etkilerken son ikisi ilişkilere bir zemin ve bağlam yaratmada işe yarar. İlk faktör karakterdir. Karakter ilişkileri geliştirerek 3. faktör olan temel antlaşmaları götürür. Bu 3 faktör kendilerini destekleyen temel yapı ve sistemler içinde en etkili olur. Doğal olarak kullanılacak süreçler bu modele uygun olan süreçler olmalıdır. Timur, bu faktörleri biraz daha ayrıntılı anlatır mısınız? Yakup Bey, peki, şimdi her faktörü teker teker ele alalım diyerek konuşmasına devam etti. 1. Karakter. 3 karakter özelliği kazan kazan tutumuyla yakından ilişkilidir. A. Kişisel bütünlük. Kişisel bütünlük, kendi değerlerimizin farkına vararak düşünce, istek ve davranışlarımızı bu temel değerler çerçevesinde bütünleştirmeye verilen addır. Bu temel değerler neyin kazanç olup olmadığını belirler. B. Olgunluk. Kişinin olgunluğu, onun cesareti ile onun karşıdakini düşünmesi arasındaki dengeye işaret eder. Kendince önemli olan konuyu başkalarının düşüncelerini ve görüşünü hesaba katarak ortaya getirebilen kişi olgun kişidir. Cesaret, istediğini elde etmede kişinin atılım gücünü gösterirken, karşıdakini düşünme sadece kendinin değil öbürünün de beklentilerini hesaba kattığına işaret eder. Cesaret ve karşıdakini düşünme arasındaki bu denge olgunluk olarak tanımlanır. Birçokları kazan kazan tutumunu takip edenlerin esasında pek güçlü olmadıklarını ve bu nedenle kolayca başkasının isteklerine rıza gösterdiklerini düşünürler. Bu algılama kazan kaybet modelinin sonucudur. Gerçekte kazan kazan anlayışıyla çalışan kişi hem kendi hem de karşıdakinin kazancı ile ilgilenme durumunda olduğundan daha kuvvetli ve daha olgun olmak durumundadır. Bu özelliklerinden dolayı önderlik özellikleri gelişmiştir. Yakup Bey bir kağıt üzerine aşağıdaki şekli çizerek açıklamasına devam etti. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi karşıdakini düşünme ve cesaret boyutlarını dört gözlü bir pencere halinde gösterebiliriz. Her boyutu yüksek ve düşük diye iki kutba ayırdığımızı düşünelim. Ancak hem cesaret hem de karşıdakini düşünme yüksek olduğu zaman kazan kazan tutumunu uygulama olanağı doğar. Hem karşıdakini dinleyebilme hem de kendi düşüncelerini güvenli biçimde söyleme cesaretini gösterebilme gerçek olgunluğa işaret eder. Yakup Bey bir süre şekle baktı, şekli kopya etmeye başladım, çizimi bitirinceye kadar bekledi. Sonra devam etti. C. Bolluk zihniyeti. Herkese yetecek miktarda her şey bol olarak vardır anlayışı, yani bolluk zihniyeti kazan kazan paradigmasının altında yatar. Öbür paradigmaların altında yokluk zihniyeti yatar. Yokluk zihniyetine göre verilecek miktar belirlidir, eğer biri büyük miktar alırsa geriye az kalır. Bu düşünce sadece para ve eşya konusunda değil, şöhret, tanınma ve itibar konusunda da geçerlidir. Bu zihniyetteki kişiler başkalarının başarılarını kıskanmadan edemezler. Hatta içten içe onların bir dereceye kadar başarısız olmasını isterler. Karşıdakilerin başarısızlığı ile kendilerinin daha başarılı görüleceğine inanırlar. Yokluk zihniyeti taşıyanlar ilişkide oldukları kişilerin kuvvetlenmesini pek istemezler. Çünkü kuvvetlenen kişi önüne geçerek kendinden daha çok fırsat, kuvvet, şöhret ele geçirebilir diye düşünürler. Bu nedenle çevrelerine daha zayıf olan ve kendilerine dal kavukluk yapacak kişilerle donatırlar. Bolluk zihniyeti ise her yönden her şeyin bol olduğuna inanır ve herkese bol bol yetecek şöhretin, itibarın, paranın, karar verme yetkisinin, gücün bulunduğunu kabul eder. Kendi değer ve ilkeleri çerçevesinde kişisel yaşam felsefesini ifade ettiğinden bu misyonun başarılması yönünde kimseyle çatışmaya girmeye gerek olmadığını bilir. Esas dikkat edilmesi gereken yönün bu olduğunun bilincindedir. Bu kişinin karakteri, kişisel bütünlüğü, olgunluğu, bolluk zihniyeti ile oluştuğundan insan ilişkilerinde ahenk ve uzlaşmayı kolaylıkla sağlayarak lider durumuna geçer. Konunun bir bölümünü bitirmiş öğretmenin ikinci konuya geçiş hazırlığı içinde bir süre sustu. Ihlamurundan birkaç yudum aldı, göz ucuyla benim notlarıma baktı ve beş faktörün ilkinden söz ettik. Şimdi kazan kazan yaklaşımının temelindeki ikinci faktör olan ilişkileri inceleyeceğiz diyerek konuyu açmaya devam etti.